Ayrım 69, sayfa 653. Okulu, yolu, barajı yaptırmak için ayrıca parasını zaten başka vergilerle veriyoruz. Dünyanın en karlı şirketi Vatikan'dı bir zamanlar. Şimdi ise devletler oldu ve tüm devletlerin sahipleri bu 3-5 aile, petrolün sahipleri, devletlerin de sahipleri. Başkanlar, cumhurbaşkanları halka değil o ailelere çalışıyor. Halkları o aileler için çalıştırıyorlar. İnanın bana Özen Bey, darbe yapsak bundan daha az tepki alırız. Daha az düşmanımız olur. Büyük resmi görmek zorundasınız. Zaten böylesine büyük paraları haraç gibi halktan toplayıp aralarında paylaştıkları için kurabildiler bu sistemi. Kendi paramızla kurulmuş ve her ay parasını verecek beslediğimiz bir hapishanedeyiz. Özen'in suratındaki tuhaf tebessümde kaşları iyice çatıldı Özgen'in. Ancak konuşurken adım adım fark ettiği bir düşüncenin doğum sancısı belirdi yüzünde. Kelimeleri yavaşladı. Eğer bir köye, ülkenin en fakir köyüne, elektrikten, doğalgazdan, benzinden bağımsız yaşamı öğretirsen, sustu Özge. Bu küçücük hareketin nasıl da büyük bir devrime neden olabileceğini hesaplamıştı beyni. İşte buydu sistemin ebolası. Dalgınlıkla yere dikilmişti gözleri. Fikrini inşası biter bitmez Özen'e baktı. Birkaç saniye kala kaldı. Ama sonra aniden ayağa fırladı. Fark ettiği, Özen'in ona fark ettirdiği fikrin zihnindeki şekli iyice belirginleşti. Bir köy, tek bir örnek, evet, gerisi çorap söküğü gibi gelecek diye mırıldandı. Özen'e bakarken sanki kendi kendine konuşur gibiydi. Tek bir köyle başlayan ve şehirlere sıçrayan insanlığın en gerekli devriminin hayalini gördü Özge. Bitkilerin enerjilerini güneşten almaları gibi insan da doğayı taklit ederek güneşin muazzam enerjisiyle evini ısıtsa, yine aynı enerjiyle havayı zerre kadar kirletmeyen arabalar kullansa, güneşin az bulunduğu yerlerde yetmezse rüzgarı da katsa, temiz enerjiye çalışan dev fabrikalar ne istiyorsa üretse, her yıl binlerce işçi mezar olan madenlere gerek kalmasa, petrolle işimiz bittiğinde petrol için yapılan savaşlarda çocuklar ölmese, Orta Doğu artık rahat bir nefes alsa, enerji üretmek için kurulan zehirli nükleer santraller kapansa, tüm teknoloji temiz enerjiye dönüşse ve kimse kanser olmasa, insanlar elektrik, doğalgaz faturalarından sonsuza kadar kurtulsa, uyandı Özge. Bugün dünyada olan her pisliğe, her kötülüğe, her adaletsizliğe, temiz enerjiye geçildiği anda en büyük darbe vurulacaktı. Asıl darbe kuklaların oturtulduğu bir koltuğu ele geçirmek değil, temiz enerjiye geçip sistemin musluğunu kapatmaktı. Her şey doğru bir örnekle, tek bir köyle başlayacaktı. Aynı ana rahminde gelişen hücrelerden bir tanesinin atmaya karar vermesi ve diğer hücrelere de örnek olarak bebeğin kalbinin oluşmaya başlaması gibi olacaktı o köy. İnsanın parazitlikten vazgeçip insan olmaya karar verdiği devrim temiz enerjiden gelecekti. Beslendiği şeye dönüşecekti insan. Güneş gibi, rüzgar gibi tertemiz temizlenecekti. Ve gelecek tükettiğini üreten hakiki insanındı. Özen'in bize katılmasını istiyoruz demesiyle düşüncelerinden sıyrıldı Özge. Gözleri öyle dolmuştu ki suratında beliren o büyük gülümseme gözyaşlarını sıkıştırıp akıttı. Nereden başlıyoruz dedi Muammer Bey elini tokalatmak için Özen'e uzatırken. Biz dedi Ömer sevinçle. Ölümüne hazırdı Özge. Nihayet yolunu bulmuş biri gibiydi. Hissettiği duygu o kadar yoğundu ki hoplayıp zıplayabilirdi. Niçin gönderildiğini nihayet anlamış, meraklı bir soru gibiydi. Cevabını bulmuştu sanki. Bir sonraki görüşmelerinde tarihini belirleyip otobüsten indiler. Vedalaştılar. Özen gidiyordu ki seslenip onu durdurdu Özge. Yanına gidip sordu. Fark etmeseydim çok büyük bir hata yapabilirdim. Seyirci mi kalacaktınız? Özen gülümsedi. Bir kardeşin gülümsemesiyle, evet dedi, çok büyük bir hata yapılabilirdi. Denize rağmen o hatayı yapmasaydın zaten yapacak pek bir şey yoktu senin için. Özge'nin aklı durdu bir an. Sonra sorular yağmaya başladı. Deniz dedi dudakları, denizi tanıyor musun? Özen omzunu sıktı Özge'nin. Biz olduğumuzu gören ilk kişiydi o. ilk fark edenimiz. Senden şüpheleniyorduk ama onun sayesinde tanıyabildik seni. Yoksa dediğim gibi Murat Kolhan'a yakınlığın çok tuhaftı. Yapmamız gerekeni anlıyorsun değil mi dedi. Özge kafasını sallarken örnek olacağız, kavga ederek değil, örnekler oluşturarak çalışacağız diye karşılık verdi. Özen, Deniz'in her zaman söylediği gibi iyi bir örnek doğru zamanda doğru tohuma ulaşan ışık gibidir. Her şeyden daha fazla besler ve güç verir. Bizi gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı dedi. Elini uzattı Özge. Özen'in kendisine uzanan elinin baş parmağını avucun içine alarak güvenle tokalaştı onunla. Özen uzaklaşırken kendisine seslenen Ömer'i, sesi çok uzaklardan gelen bir fısıltı gibiydi. Çünkü Deniz'in fikri sarmıştı tüm düşüncesini. Ömer'e döndüğünde Deniz hemen dibindeydi. Gözleri Özge'nin gözlerine kenetlenmiş beklemekteydi. Kendisine uzatılan şeyi fark edince kendisine geldi Özge. Bu bir kasktı, kendisi için alınmıştı. Deniz'in eline uzatıp kenetlendiğinde dokunuşuyla huzur buldu Özge. Parmaklarını kavrayan parmakları hissine bıraktı bedenini. Deniz onu götürüyordu yine. Motora binmeleri, Deniz'in onu ellerine alıp sıkıca kendi bedenini dolaması, bacaklarını yanında duran bacaklarını kavrayıp arkasındaki Özge'yi kendine çekmesi, motoru çalıştırıp onu götürmesi sanki bir mucizeydi. Daha önce bedenleri hiç bu kadar yakın olmamıştı. Kendi kalbinin tam üstünde hissediyordu Özge'nin atan kalbini. İlk defa bu kadar derinde hissettiği bu duygunun kaynağı onun göğsünün yumuşaklığında sırtına sızan bu ince ritimdi. Çünkü ritimler birdi, bilinçleri denkti. 13. Göksel Tugay. Kızları gönderip kapıyı kapattığında kolları açıp iyice gerindi Tugay. Üzerindeki sabahlığın önü açıldı, çıplaktı. Büyüyen göbeği sarkmaya başlamıştı. 3 gün önce alınan 2 yeni müşterinin kutlaması ancak bu akşam bitmişti. İktidarın reklam ajansı olarak devlet şirketlerinin hesabına da uzanmıştı artık eli. Havayolları, bankalar, televizyon kanalları her şeyin merkezindeydi. İnsanlar tükettikçe, insanlar tükendikçe kazananların kıskanacağı o yerdeydi. Kapmak için yarışılan o köşelerden birinde. Müzik aniden başladığında tuvaletini yapıyordu Tugay. 2 kere sallandıktan sonra çıktı tuvaletten. Yatağa geri dönecekti ama durdu. Çünkü adanın bestelediği şarkılardan biri çalıyordu. Tüyleri diken diken oldu. Müzik sistemini çalıştırmadığına hele adadan bir parçayı kesinlikle çalmadığına emindi. Hayaletler gerçek olabilir miydi? Yavaşça salona yürürken adanın şarkısını dinledi. Kelimelerin kurşun olsa çarpsalar bana ne yazar? Bakışların asitlerle yıkasa bedenimi ne yazar? O ifadenin bir bakışta yok etse sevdiğim her şeyi ne yazar? Bir tek sensizlik bana zarar. Dağları kaldırırken yerinden taşıyamıyorsun ruhumun ağırlığını. Sensiz her nefeste ölüyorum azar azar. Salona vardığında nefesini tuttu Tugay. Çünkü salondaki sehpanın üstüne onlarca çizgi kokain dizilmişti. Etrafına bakınırken hissettiği korku suratına yansıdı. Göremese de sanki ada oradaydı. Omzuna konan eli sıçrayıp çığlık atarak döndü Tugay. Karşısında adanın hayaleti yerine ifadesiz gökseli görünce bir an rahatladı. Sararan suratına kan geri gelirken kimsin sen diye çıkıştı. Kapıya kaydı gözleri ama kapı kapalıydı. Ne işin var burada diye sordu ama Göksel konuşmadı. İşte o zaman anladı. Başı dertteydi. Önce bağırmaya çalıştı ama bir hamlede yakaladı. Kurtulmaya çalıştı fakat Göksel her şeyi hazırlamıştı. Tugay'ın boynunu koluyla kavrayıp sıkması, onu bayıltması, çıplak vücudunu telefonla sıkıca sarıp onu oturtup pozisyonda kıpırtısız hale getirmesi, bileklerini önde sabitlemesi ve ayılması için ona amanyak koklatması yarım saat sürdü. Aslında her şey daha hızlı olabilirdi ama adanın müziği fonda sanki hayatın akışını yavaşlatmıştı. Tugay kendine geldiğinde ağzı dahil her yanı sarılmıştı. Kıpırdamaya çalıştı. Ayak ucunda omuzlarına kadar sarılmış, telefon kıpırtasa sanki gevşeyecek gibi görünüyordu. Ama ne kadar debelense de gevşemedi. Karşısında dikilmiş, kendisini izleyen adamın sakinliği gibi hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Kendini koltuktan attığında yerinden kalktı Göksel. Sakince ona ilerledi. Tugay sürünerek kapıya ulaşabileceği umudundaydı. Başını da dikildi. Kapıya kadar ilerlemesini bekledi. Kapalı ağzıyla boğuk boğuk bağırmaya çalışmasını izledi. Ve eğilip elindeki elektroşoku sakince topuğunun altına değdirdi. 10.000 volt çarptı Tugay'ı. Sarıldığı plastiğin içinde terden ıslanan bedenini elektriğe direncini iyice kaybetti. Normalde 10 saniye sürmesi gereken kasılma 18 saniyede ancak geçti. Kaslarını dolanan elektrik vücudunu terk ettiğinde gözlerini açtı. Yine koltuktaydı. Başında dikilen sakin adam sehpanın üzerine dizdiği kokain çekmesi için bir silindir uzattı. Fransa'da bir antikacının aldığı altın silindirdi bu. Çek dedi Göksel ve bekledi. İlk çizgiyi çekti Tugay ve sonra ikinci çizgiyi. Aldığı şoktan sonra rahatlama ihtiyacı vardı. Tüpü sehpanın üstüne bırakıp geriye yaslandı. Burnundan nefes aldı. İki kez hapşırdı. Konuşmak istiyordu ama ağzı kapalıydı. Dört çizgi sonra açacağım ağzını dedi Göksel. Hemen sehpaya eğildi Tugay ama silindiri alamadı. Göksel sakince alıp ona uzattı. Çekmesini izledi. Beyninde sinyaller çalmaya başladığında ne kadar çektiğini hesaplıyordu Tugay. Önce iki çizgiyi altı etmişti ama neden böyle tuhaf hissediyordu kendini? Kusmak istiyordu. Oturduğu yerde kendinden geçerken ağzındaki telefonu açtı Göksel. Kendini iyice geriye bırakmış, leş gibi terlemişti. Katatonik bir halde üzerindeki telefonun kesilmesini izlerken adanın kullandığının aynısı. Otopsiye giderken üstünden çıktı. Senin için sakladım diye mırıldandı Göksel. Telefonları Tugay'ın bedeninden toplayıp cebinden çıkardı, torbanın içine koydu. Etrafı toparladı, adanın müziğini başa aldı. Koltuğa döndüğünde Tugay'ın burnundan sızan ince kan akarken beraberinde getirdiği parçalarla yoğunlaşan kana baktı. Acaba beyninden gelen bu kanın rengi damarlarınkinden farklı mıydı? Gözleri açık kalmıştı. Derin bir nefes aldı ve sessizce açtığı kapıyı aynı sessizlikle kapatarak çıktı. Rahatlamıştı. Tugay öldüğü için değil, adanın en az Tugay kadar huzurlu gittiğini artık bildiği için rahatlamıştı. 14. Deniz Özge. Motorla 4 saat yolculuktan sonra araç değiştirmişler, arabayla yaylaya çıkmışlar, yolun bittiği yerde inip eve çıkan yamaçtan el ele tırmanmışlar ve nihayet eve varmışlardı. Yol boyunca motorda kollarına ona dolamak, arabada ona sokulmak dışında tek bir kelime etmemişti Özge. Deniz'in sessizliğinde, hissinde dinlenircesine, nihayet yaklaşmasına izin verdikleri bedenlerinin hissi konuşulacak her şeyi gereksiz kılmıştı. Bedenleri keşfin arifesinde birbirini hisseden iki kişinin kelimelere ihtiyacı olamazdı. Taş evin kapısını açan teyze onları coşkuyla karşılayıp hazırladığı yemeklerin listesini sıralamıştı. Gece yaylanın ne kadar soğuk olduğunu anlatmış, sönerse sobanın nasıl yakılacağını göstermişti ve nihayet gitmişti. Teyzenin ardından kapıyı kapattı Deniz. Derin bir nefes aldı, Özge'ye döndü. Duvarları taş, tavanı ahşap olan salonun ortasındaki sobadan çıkan sarı ışığın duvardakini dansını izliyordu Özge. Dudaklarının kıvrımı yüzüne vuran ateşin gölgelendirmesiyle iyice belirginleşmişti. Omuzlarından sarkan o büyük ceketin içinde bir çocuk gibiydi. Üzerindeki bakışı hissedip Deniz'e döndü. Döner dönmez ateş bastı dudaklarını yine. Yol boyunca kendisini bir an bırakmamıştı Deniz. Motorda kollarını gevşetmesine izin vermemişti. Araç değiştirdikleri kasabada pazardan geçerken onu önüne alıp resmen sarmalamıştı. Kıyafet getirmediği için pazardan almışlardı bu tuhaf ceketi. Büyüktü ama hayatında giydiği en rahat ceketti. Yol boyunca sokulduğu Deniz'in kokusu sinmişti. Gülümsemek istedi Özge. Hissettiği bu tuhaf duyguyu hafifletmek istedi. Özge'nin tebessüme zorla dudaklarındaki pembeliğinde kayboldu Deniz. Gözlerini o dudaklardan çekebilse belki de o da gülümserdi ama çekemedi. Deniz'in bakışı o kadar yoğundu ki sanki gözleri dudaklarına saplanmıştı. Özge'nin tebessümü kayboldu. Hissettiği bu tuhaf heyecanın içinde korkuya benzer ama kaynağı korkudan çok uzak o tuhaf duyguyla yutkundu. Neydi bu duygu? daha önce varlığına tanık olmadığı bir erkeğin kendisine odaklanmış bu eşsiz dikkatinin sahibi olmanın duygusu, karşısındakinin gözlerinde kendini görmenin duygusu, hissedilen açlığın bedenini ele geçiren duygusu, aşk. Özge'nin gülümsemesinin gerginliğinin kaybolduğunda dudaklarının etli çizgileri çıktı ortaya. İncecik boynunda, yutkunmasıyla oynayan gırtlağına kaydı Deniz'in gözleri. Işığın oluşturduğu titreyen gölgelerle belli belirsiz kendini gösteren boynu, teni, dişlerini sıktı Deniz. Özge'nin her nefeste yükselip alçalan göğüs kafesinin ritminden çekti gözlerini. Uzun süredir hiçbir şey istemeyen bir erkeğin ilk defa hissettiği açlıkla gerildi mimikleri. Hızlanan kalp atışı bir alevle sararken bedenini, gözlerini Özge'ye kaldırdı. Deniz'in yüzünde tek bir mimik oynamadı. Her türlü duyguyu binle çarpıp büyütecek kadar net, ne istediğini çırılçıplak söyleyecek kadar sadeydi bakışı. Suratında dans eden sobanın alevinde ne kadar parlaktı gözleri, renkleri karanlıkta bile var olmaya devam ettiği, ışıklarını ortamda değil yürekten aldıkları, sarının yeşille buluşan her tonunun var olduğu gözleri, ciddiliğinin acizliğe birleştiği o bakışta üstünü çıkar dedi Deniz. Bir nefesi dışarı verir gibi vurgusuz, mutlaka olması gereken bir şey söyler gibi, oyunsuz. Özge'nin dudakları iyice kenetlenirken gözleri sorularla doldu. Burnundan aldığı derin nefesi ağzından salarken ne diyebildi. Sersemlemişti çünkü Deniz'in o yumuşak sesinden gelen bir fısıltı bile üstünü çıkar bir emirdi. Bir erkek nasıl bu kadar şefkatli ve aynı zamanda nasıl bu kadar sert olabilirdi? Hissettiği duygunun esaretinde kaşları ezdi Özge'nin gözlerini. Ama bir an sonra sesindeki emrin gözlerinden yansıyan ihtiyaçtan geldiğini gördü Özge. Ve o bakıştaki açlığı gördü. Üstünü çıkar, bir emir değil, ısrarlı bir ricaydı. İhtiyaçtan gelen bir açlıkla kelimelere dönüşmüşlük, çaresizlikle çıkmıştı. Ama yine de itiraz etmek istedi Özge. Çünkü sürekli kendi kurallarını koymanın alışkanlığında itiraz etmek en çok tekrarladığı alışkanlığıydı. Adını koymadığı bu tuhaf duygunun sarsıntısına üzerindeki ceketi yavaşça çıkardı. Burnundan aldığı nefes içini iyice titretince nefesi vermek için hemen dudaklarını araladı. Özge'nin aralanan dudaklarından ayırmadı Deniz gözlerini. Ona bir adım atsa onu alacaktı ama bekledi. Çünkü onu seyretmek benzersizdi. Duygularını böylesine cesaretle dans ettiği yaşamla dolmuş bir beden, hayatın en muhteşem gösterisi değil miydi? Yavaş ama büyük hareketlerle inip kalkan göğüs kafesi ve yeşil gözlerin içinde titreyen ışık ne kadar utandığını anlatıyordu. Bir kadın nasıl bu kadar utangaç ve aynı zamanda nasıl bu kadar vahşi olabilirdi? Deniz'in her şeyden, her duygudan daha keskin bakışına da dayanamazdı Özge. Gözlerini kapadı. Kahretsin, utanıyordu. Neden utanıyordu? Daha önce hiç utanmamıştı. Şimdi neden utanıyordu? Gözlerini açtı çünkü kapanan göz kapaklarının basıncında gözyaşları sıkışmıştı. Elektriğine toplanan basıncın sancısı Özge'yi izleyen gözlerinin keyfiyle birleşti. Aylardır onu beklemişti. Yoksa bir hayat mıydı bilemedi. Onu bir adım atsa onu alacaktı ama bekledi. Özge o küçük, tedirgin adımı atmasa, attığı adımı hemen geri almasa, incecik eli bir an kalkıp inmese beklerdi Deniz ama bir mıknatısın ancak birleştiğinde kendini bulduğu diğer yarısını çekilmesi gibi çekildi Özge'ye. Onu kollarına alması, onunla bir olması sadece bir andı. Hayat gibi. 23. bölüm. 3 gün sonra Can Bilge. Hayatım, istemiyorum böyle şeyler okumanı. Bu aptal gazeteyi nereden buldun yine diye itiraz etti Can. Bilge'nin hazırladığı vitaminin dibini de içip bahçedeki jacuzziden çırılçıplak çıkarken. Bilge Can'ın çıplak vücudundan suyun akmasını izledi birkaç saniye. Gözleri bacağındaki o küçük ama derin ize indi. İzin derinlerinde kemiğe saplandığı için ucu kırılmış çatalı hatırlattı kendini yapmak zorunda hissettiği onlarca şeyle birlikte. Gözlerini onun varlığından çekip gazetenin manşetini ona kaldırdı. Altıncı iskeleti de bulmuşlar. Resmen seri katil dedi. Yüzündeki hüzünün haberden değil, kendisinin ona ifade ettiği duygulardan olduğunu bilemedi Can. Bornozunu giyip Bilge'nin yanına gitti. Başını dikildi. Islak saçlarından ona damlayan sudan geri çekilircesine çekti bedenini Bilge. Can kafasını sallayarak daha fazla ıslattı onu ve arkasından sokulup boynundan kokladı. Elleriyle göbeğini okşadı. Elleri göğüslerine kaydı. Biliyordu Bilge'nin kendini elletmeyeceğini ama bu hareketi onu gafil avlamak içindi. Ve bir hamlede gazeteyi çekip tamam bitti artık hakkını kaybettin sıkı yönetim ilan ediyorum gazete okumak yasak derken buruşturdu gazeteyi fırlatıp bahçeye attı. Ayrım sonu.